Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 27.
İlerleme kavramı aydınlanma çağı ve burjuva devrimi ile çağdaştır. Hiç kuşkusuz 17. yüzyılda da esinleyicileri bulunabilir bunun. Fransa'daki eskiler ve yeniler kavgası daha o zamandan tümden saçma bir sanatsal ilerleme kavramı sokar Avrupa ülkücülüğüne. Daha ciddi bir biçimde Descartes'çılıktan her zaman gelişen bir bilim görüşü çıkarılabilir. Ama ilk kez Turgot 1750 yılında yeni inancın açık bir tanımını yapar. İnsan usunun ilerlemesi konusundaki söylevinde Bossuet'in evrensel tarihini yineler. Yalnız tanrısal istemin yerine ilerleme düşüncesi geçer burada. Tüm insan türü birbirini kovalayan durgunluklar ve çalkantılar, iyilikler ve dertler içinde ağır adımlarla olsa bile durmamasıya daha büyük bir kusursuzluğa doğru yürüyor. Condorcet'in devlet ilerlemesine bağladığı ilerlemenin resmi kuramcısı, aydınlanma devletince zehir içmek zorunda bırakıldığına göre, aynı zamanda ilerlemenin resmi kurbanı olan Condorcet'in parlak görüşlerinin özünü de bu iyimserlik sağlar. Sorel, ilerleme felsefesinin teknik ilerlemelerin ürünü olan, özdeksel rahatlığın tadını çıkarmaya can atan bir topluma yaraşan bir felsefe olduğunu söylerken, yerden göğe haklıydı. İnsan, dünya düzeninde, yarının bugünden daha iyi olacağına güvendi mi, rahatça gönül eğlendirebilir. Aykırı gibi görünüyor ya, ilerleme tutuculuğu doğrulamaya varabilir. Geleceğe güvenden alınmış bir senettir. Efendinin içinin rahat etmesini sağlar. Köleye, bugün zavallı durumda bulunan, gökte de hiçbir avuntusu bulunmayan kimselere, hiç değilse geleceğin kendileri için olduğu söylenir. Gelecek, efendilerin kölelere seve seve bıraktıkları biricik gönençtir. Bu düşünceler, görüldüğü gibi, bugün de geçerliliğini yitirmiş düşünceler değildi. Ama devrim anlayışı, şu çift anlamlı ve kolay ilerleme konusunu yeniden ele almış olduğu için yitirmişlerdir gerçekliliklerini. Aynı ilerleme söz konusu değil kuşkusuz. Marx burjuvaların ussal iyimserliğiyle alay eder durur. Göreceğimiz gibi onun nedeni farklıdır. Yine de uzlaşmış bir geleceğe doğru güç bir yürüyüşle tanımlanır Marx'ın düşüncesi. Hegel ile Marxçılık, Jacobinlere bu mutlu geleceğin yolunu dümdüz gösteren biçimsel değerleri yıkmıştır. Bununla birlikte bu ileri doğru gidiş düşüncesini alıkoymuşlar, yalnız bunu toplumsal ilerleme ile karıştırmış ve zorunlu olduğunu kesinlemişlerdir. 19. yüzyılın burjuva düşüncesini sürdürüyorlardı böylece. Gerçekten de Tocqueville'le coşkunluk nöbetini Marx'ı etkilemiş olan Pecoire'e bırakmadan önce gösterişli bir dille şöyle demişti. Eşitliğin derece derece ve ileriye doğru gelişmesi insan tarihinin hem geçmişi hem de geleceğidir. Marksçılığa varmak için bu eşitliğin yerini üretim düzeyine vermek ve üretimin son basamağında bir değişim olarak uzlaşmış toplumun gerçekleştiğini tasarlamak gerekir. Evrimin zorunluluğuna gelince, 1822 yılında tanımladığı üç evre yasası ile Auguste Comte bunun en dizgisel tanımını verir. Comte'un sonuçları nedense bilimsel sosyalizmin benimseyeceği sonuçlara çok benzer. Olguculuk, 19. yüzyılın ülkücü devriminin yankılarını büyük bir alçaklıkla gösterir. Marx da geleneğe göre dünyanın başlangıcında olan cenneti ve tanrı esinini tarihin sonuna bırakan bu devrimin temsilcilerinden biridir. Doğa ötesi çağ ile dinsel çağın yerini alması kaçınılmaz olan olgucu çağ bir insanlık dininin belirişi olacaktır. Henry Gohier, Comte'un içinde tanrı izleri bulunmayan bir insan bulmak istediğini söylerken, onun giriştiği çabayı tanımlamış olur. Comte'un her yerde saltığın yerini görele vermek olan ilk ereği, göreliliğin tanrısallaştırılması sonucunu verdi. Hem evrensel hem de aşkınlıktan yoksun bir dinin öğütlenmesi oldu. Comte, Jacobinlerin us saygısını olguculuğun ilk belirişi olarak görüyor, kendini de haklı olarak 1789 devrimcilerinin ardılı sayıyordu. İlkelerin aşkınlığını kaldırıp düzenli bir biçimde türün dinini kurarak bu devrimi hem sürdürüyor hem genişletiyordu. Din adına Tanrı'yı bir yana bırakmak başka hiçbir anlam taşımıyordu. O gün bugün başarısı gittikçe artan bir manyaklığı başlatarak bu yeni dinin ermiş poli olmak, Roma Katolikliği yerine Paris Katolikliğini getirmek istedi. Katedrallerde Tanrı'nın eski mihraplarının yerinde tanrılaşmış insanlığın heykelini göreceğini umduğu bilinir. 1860 yılına değin Notre Dame Kilisesi'nde olguculuk vaazları verilebileceğini hesaplıyordu. Göründüğü ölçüde gülünç değildir bu hesap. Kuşatılmış Notre Dame hala direniyor. İnsanlık dini 19. yüzyılın sonunda gerçekten dinsel öğütlerle yayıldı ve Marx hiç kuşkusuz Comte'u okumamış olmakla birlikte bu dinin peygamberlerinden biri oldu. Ne var ki Marx aşkınlıktan yoksun bir dinin açıkça politika olduğunu anlamıştı. Comte da biliyordu bunu. Hiç değilse dininin her şeyden önce bir topluma tapma olduğunu, politika gerçekliğini, bireysel hakkın yatsınmasını, zorbalığın kurulmasını gerektirdiğini anlıyordu. Papazları bilginler olacak bir toplum, özel yaşamın tümden kitle yaşamıyla özdeşleşeceği, her şeye hükmeden büyük rahibe tam bir eylem, düşünce ve gönül uyarlılığıyla bağlanacak, 120 milyonluk Avrupa üzerinde egemen olacak olan 2000 banker ve teknisyen, işte Comte'un çağımızın yatay dini diye adlandırabileceğimiz şeyi haber veren ütopyası. Gerçekten de bilimin aydınlatıcı gücüne inanırken bir polis örgütü öngörmediği için ütopyadır bu görüş. Başkaları daha gerçekçi olacaklardır. İnsanlık dini de gerçekten kurulacaktır ama insanların kanları ve acıları üzerine. Marx'ın insanlığın gelişmesinde sanayi üretiminin yeri konusundaki tekelci düşüncesini burjuva iktisatçılara borçlu olduğu, değer emek kuramının özünü burjuva ve sanayi devriminin iktisatçısı Ricardo'dan aldığı da bu gözlemlere eklenirse onun burjuva önbiliciliğinden söz etmekte haklı olduğumuz kabul edilecektir. Bu yaklaştırmaların ereği, çağımızın taşkın Marksçılarının ileri sürdükleri gibi, Marx'ın bir başlangıç ve son değil, insan doğasına katılan bir düşünür olduğunu gösterir yalnız. Öncü olmaktan önce kalıtçıdır. Gerçekçi olmasını istediği öğretisi, bilim dini, Darwin evrimciliği, buhar makinesi ve dokuma endüstrisi çağında gerçekten öyleydi. 100 yıl sonra bilim görecilikle, belirsizlikle, rastlantıyla karşı karşıya geldi, ekonomi elektriği, demir ve atom üretimini de göz önüne almak zorunda. Birbirini kovalayan bu buluşları toplamak, birleştirmek konusunda arı Marksçılığın uğradığı başarısızlık, Marx'ın çağının burjuva imserliğinin de başarısızlığıdır. Bu başarısızlık, Marksçıların 100 yıllık gerçekleri bilimsel olmaktan çıkarmadan donmuş durumda sürdürme savlarını gülünçleştirir. 19. yüzyılın mutlu gelecek düşüncesi, ister devrimci ister burjuva olsun, farklı derecelerde ama kendi eliyle tanrılaştırdığı bu bilimin, bu tarihin birbirini kovalayan gelişmeleri karşısında ayakta kalamadı. Devrimci önbili. Marx'ın önbilisi ilkesinde de devrimcidir. Her türlü insan gerçeğinin kaynağı üretim ilişkilerinde olduğuna göre tarihsel oluşum devrimseldir. Çünkü ekonomi devrimseldir. Ekonomi, üretimin her düzeyinde daha üstün bir üretim düzeyi yararına karşı toplumu yıkan karşıtlıklar ortaya çıkarır. Kapitalizm bu üretim aşamalarının sonuncusudur. Çünkü artık her türlü karşıtlığın çözüleceği, ekonominin silineceği koşullar oluşturmaktadır. O gün tarihimiz tarih öncesi olacaktır. Başka bir açıdan Hegel'in taslağıdır bu taslak. Eğitişim, us açısından ele alınacak yerde üretim ve emek açısından ele alınmıştır. Marx hiçbir zaman eğitişimsel özdekçilikten söz etmemiştir kuşkusuz. Bu mantık canavarını ulaştırmayı kalıtçılarına bırakmıştır. Ama gerçeğin hem eğitişimsel hem ekonomik olduğunu söyler. Gerçek, kendi karşıtını her seferinde kendisi ortaya çıkaran ve tarihi yeniden ileri götüren bir üst bileşim içinde çözülen karşıtlıkların verimli sarsıntısıyla kesimlere ayrılan sürekli bir oluşumdur. Hegel'in USA doğru yürüyen gerçek konusunda kesinlediği şeyi Marx sınıfsız topluma doğru yürüyen ekonomi konusunda kesinler. Her şey aynı zamanda hem kendi kendisi hem de karşıtıdır. Bu çelişki başka bir şey olmaya zorlar her nesneyi. Kapitalizm burjuva olduğu için devrimci olarak belirir ve komünizme yer hazırlar. Marx'ın özgünlüğü tarihin eğitişim olmakla birlikte ekonomide olduğunu kesinlemektir. Hegel daha yüksekten konuşarak aynı zamanda hem özdek hem de düşünsellik olduğunu söylüyordu. Öte yandan ancak düşünsellik olduğu oranda özdek, özdek olduğu oranda düşünsellik olabilirdi. Marx düşünselliği son töz olarak yatsır. Tarihsel özdekçiliği uzlaştırmanın olanaksızlığı hemen belirtilebilir. Ancak düşüncenin eğitişimi olabilir. Ama özdekçilik bulanık bir kavramdır. Sırf bu sözcüğü oluşturmak için bile dünyada özdekten fazla bir şey bulunduğunu söylemek gerekir. Daha büyük bir nedenle bu eleştiri tarihsel özdekçiliğe uygulanacaktır. Tarih doğayı istem, bilim ve tutku yoluyla değiştirmesiyle doğadan ayrılır. Öyleyse Marx arı bir özdekçi değildir. Bunun açık nedeni de arı ya da saltık özdekçilik bulunmamasıdır. arı özde çilikten o denli uzaktır ki silahlar kuramı yengiye erdirirse kuramın da silahlara yol açabileceğini benimser. Marx'ın tutumunu bir tarihsel gerekircilik diye adlandırmak daha doğru olur. Düşünceyi yatsımaz ancak tümüyle dış gerçeklerle koşullandırdıklarını düşünür. Bence düşüncenin devinimi insanın beynine geçirilmiş gerçek devinimin yansımasından başka bir şey değildir. Bu çok kaba tanımın hiçbir anlamı yoktur. Bir dış devinim beyine nasıl ve ne ile geçirilebilir? Bu güçlük bu devinimin taşınmasının tanımlanması yanında hiç kalır. Ama Marx'ın felsefesi çağının kısa felsefesiydi. Söylemek istediği şey başka düzlemlerde tanımlanabilir. İnsan yalnızca tarihtir ona göre. Özellikle de üretim araçlarının tarihidir. Gerçekten de Marx insanın geçim araçlarını üretmesiyle hayvandan ayrıldığını belirtir. Her şeyden önce yenmezse, giyinmezse, barınmazsa yok demektir. Bu primum vivere onun ilk belirlenimidir. Bu sürede düşündüğü pek az şey de olsa bu kaçınılmaz zorunluluklarla doğrudan doğruya bağıntılıdır. Sonra Marx bu bağımlılığın değişmez ve zorunlu olduğunu kanıtlar. Sanayi tarihi insanın temel yeteneklerinin açık kitabıdır. Marx'ın kişisel genellemesi benimsenmeyecek bir şey olmayan bu kesinlemeden ekonomik bağımlılığın tek ve yeterli olduğu sonucunu çıkarmasıdır. Bu da kanıtlanmak isteyen bir şeydir. Ekonomik koşullandırımın insanın eylem ve düşüncelerinin oluşumunda önemli bir etkisi bulunduğu kabul edilebilir ama bu böyledir diye Almanların Napolyon'a karşı ayaklanmalarının yalnızca şeker ve kahve kıtlığıyla açıklandığı sonucuna varmak gerekmez. Katışıksız gerekircilik de saçmadır. Öyle olmasaydı sonuçtan sonuca geçerek tüm gerçeğe erişebilmek için tek bir doğru kesinleme yeterdi. Böyle olmadığına göre ya ortaya hiçbir zaman doğru bir kesinleme koyamadık, hatta gerekirciliği ortaya koyan kesinlemeyi bile getiremedik ya da doğru söylediğimiz oluyor da sonucu olmuyor. Dolayısıyla gerekircilik yanlış. Bununla birlikte böylesine saymaca bir basitlemeye getirmek için Marx'ın nedenleri vardır. Arı mantığa yabancı nedenleri. İnsanın kökünde ekonomik koşullandırımı görmek, onu toplumsal ilişkileriyle özetlemektir. Yalnız insan yoktur. 19. yüzyılın tartışma götürmez buluşu budur işte. O zaman saymaca bir tünden gelim, insanın toplum içinde kendini ancak toplumsal nedenler yüzünden yalnız bulduğunu söylemeye götürür bizi. Gerçekten de yalnız düşünsellik, insanın dışında olan bir şeyle açıklanacaksa bir aşkınlık yolundadır demektir. Buna karşılık toplumsalı oluşturan yalnızca insandır. Toplumsalın aynı zamanda insanın yaratıcısı olduğu da kesinlenebilirse, aşkınlığı kapı dışarı etmeyi sağlayan tüm açıklamaya vardığına inanabilir insan. O zaman insan, Marx'ın istediği gibi kendi tarihinin yazarı ve oyuncusudur. Marx'ın ön bilisi, aydınlanma felsefesinin başlattığı yoksama devinimini tamamladığı için devrimcidir. Jacobinler kişisel bir tanrının aşkınlığını yıkar ama onun yerini us almıştır. Ama bu us kendi başına değişmezliğiyle aşkındır. Marx Hegel'inkinden daha köklü bir davranışla usun aşkınlığını yıkar ve onu tarihin kucağına atar. Onlardan önce us düzenleyiciydi. İşte Fatih oluvermiştir. Marx Hegel'den daha ileriye gider ve usun saltanatı bir bakıma tarih üstü bir değeri geri verdiği ölçüde onu bir ülkücü sayar görünür. De Capital, efendilik ve kölelik eğitişimini yeniden ele alır. Ama benlik bilincinin yerini ekonomik özelliğe, salt usun son saltanatının yerini de komünizmin belirişine verir. Tanrısızlık, dinin kaldırılmasıyla bağımsızlaşmış insancılık, komünizm ise tüzel mülkiyetin kaldırılmasıyla bağımsızlaşmış insancılıktır. Dinsel bozulmanın kaynağı, ekonomik bozulmanın da kaynağıdır. Ancak özdeğin koşullanımları karşısında insanın saltık özgürlüğünün gerçekleştirilmesiyle bitirilebilir dinin işi. Devrim tanrısızlıkla, insanın saltanatıyla özdeşleşir. Marx işte bunun için durur ekonomik ve toplumsal koşullandırımın üzerinde. En verimli çabası çağının burjuva sınıfının elinden, dilinden düşürmediği biçimsel değerler ardında gizlenen gerçeği ortaya çıkarmak olmuştur. Aldatmaca kuramı hala geçerlidir. Çünkü her yerde geçerlidir ve devrim aldatmacalarına da uygulanır. Thiers'in saygı duyduğu özgürlük, polis zoruyla pekiştirilen bir ayrıcalık özgürlüğüydü. Tutucu gazetelerin göklere çıkardığı aile kadınlarla erkeklerin aynı iple birbirine bağlı durumda, yarı çıplak, maden ocaklarına indikleri bir toplumsal koşula dayanıyordu. Aktörede işçilerin alçaltılışı üzerinde göneniyordu. dürüstlüğün ve usul dedeklerinin bayağı ve açgözlü bir toplumun içinden pazarlıklığıyla, bencil erkeklerle sömürülmesi, Marx'ın bu eşsiz uyarıcının bir eşine daha rastlanmamış bir güçle ortaya koyduğu bir mutsuzluktur. Bu kızgın suçlama başka aşırılıklara yol açtı. Onlar da suçlanmak ister. Ama her şeyden önce bu suçlamanın 1834 yılında Lyon'da bastırılan ayaklanmanın kanlarından ve 1871'de Versailles aktörecilerinin iğrenç zulmünden doğduğunu söylemek gerekir. Bugün hiçbir şeyi olmayan bir insan yalnızca bir hiçtir. Bu kesinleme gerçekte yanlış olsa bile 19. yüzyılın iyimser toplumunda neredeyse gerçekti. Gönenç ekonomisinin getirdiği aşırı düşkünlük, Marx'ın baş köşeyi toplumsal ve ekonomik ilişkilere vermesine ve insanın saltanatı ön bilisinde daha da coşmasına yol açacaktı. Marx'ın giriştiği tümden ekonomik bir tarih açıklaması daha iyi anlaşılıyor şimdi. İlkeler yalan söylüyorsa, yalnız yoksulluğun ve emeğin gerçekliği doğrudur.
Ayrım sonu.